Ayrım 35.
Kamran onun birkaç defa derin derin içini çektiğini, ilk önce vahşileşen gözlerine birdenbire çaresiz bir mağlubiyet tevekkülü düştüğünü gördü. Buz gibi soğuyan, titreyen elini eski nişanlısının eline bırakmıştı. İkisi de gözlerini kapadılar. Kamran gözlerinin karanlığı içinde kıvılcımlar uçuşarak düşünüyordu. Bu avucumun içinde titreyen el, Feride'nin eli. Demek insanın geceleri imkansız bir rüyası sandığı şeyler de mümkün olabilirmiş. Gözlerini tekrar açtı. Feride ağlaya ağlaya uyumuş çocuklar gibi ara sıra göğüs geçiriyor, gittikçe ağırlaşan başını onun omzuna bırakıyordu. Halinde, ellerini bırakışlarında mazlum bir teslimiyet vardı. Kamran ara sıra kımıldadıkça onun daha ziyade sokulduğunu, elini daha kuvvetli sıktığını hissediyordu. Genç adam niçin böyle söylediğini kendi de bilmeden gayet yavaş, "Ben gülbe şekeri seviyorum," dedi. Yanlarındaki kapının birdenbire açılması onları bu uykudan uyandırdı. Feride silah sesi duymuş gibi kuş hafifliğiyle yerinden fırladı. En önde Nermin giriyordu. Çalı kuşu heyecanlı bir sevinçle onun boynuna atıldı. Genç kızı kollarından sıkıyor, saçlarını gözlerini buzelere gark ediyordu. Kimse bu sevincin sebebini anlayamıyordu. Biraz evvelki yorgunluktan eser kalmamıştı. Küçükleri kollarından yakalıyor, ciyak ciyak bağırtarak havaya atıp tutuyordu. İçeri girecekleri vakit biraz geri kaldı. Kamran'ın yaklaşmasını bekledi. Sonra iç kapının karanlığında gayet yavaş, "Mersi Kamran," dedi. Ertesi gün Feride yine kendi kendine şehre inmişti. İkindiye doğru köşke döndüğü vakit çok yorgun görünüyordu. Buna rağmen çocukları yine etrafına topladı, arka bahçede kocaman bir kolon salıncağı kurdu. Kamran, Aziz Bey'in ihtiyar ve geveze bir misafirinden kendini kurtardığı vakit salıncakta Feride ile Necdet vardı. Feride var kuvvetiyle salıncağı uçuruyor, Necdet çığlıklar atarak bir kedi yavrusu gibi boynuna tırmanıyordu. Kamran, Ayşe teyzenin tıpkı 10 sene evvelki gibi "Feride, kızım deliliği bırak, çocuğu düşüreceksin," diye bağırdığını işitti. Çalı kuşu aldırmıyor, bütün ruhuyla eğlenerek cevap veriyordu. "Aman teyze, nenize lazım? Necdet'in asıl sahibi şikayet etmiyor ya, değil mi Kamran?" Feride çocukların birini bırakıp ötekini alıyor, hepsinin sırayla gönlünü hoş etmek istiyordu. Çocukların en büyüğü fakat en korkağı olan Nermin'i ciyak ciyak bağırttıktan sonra salıncaktan atladı. Saçları terden kıpkırmızı kesilen alnına, yanaklarına yapışıyor, elindeki ip yanıklarını gidermek için avuçlarını birbirine sürüyordu. "Zannederim artık kimse kalmadı." Kamran tereddütlü, "Beni unuttun Feride," dedi. Çalı kuşunun dudaklarında renksiz bir tebessüm uçtu. Olmaz demeye razı olmuyor, haydi demeye cesaret edemiyor, gözleriyle ipi, ağaç dallarını muayene ederek etraftan teşvik bekliyordu. "Nasıl olur bilmem ki, ipler ikimizi çekmez sanırım, öyle değil mi Müjgan?" Müjgan eliyle ipi tuttu, sakin gözlerini Kamran'ın gözlerine dikerek. "İpler için değil, fakat Feride çok yorgun. Haline bak onun Kamran. Bir yorgun kadını daha ziyade yormak sanırım ki günah olur artık," dedi. Feride evvela "Ehemmiyeti yok, ne çıkar?" diyordu. Fakat sonra Müjgan'ın söz ve bakışlarındaki manayı anladı. Kabahatli bir çocuk gibi mahcup ve korkak başını önüne indirdi. Yavaşça, "Evet, fazla yorgunum. Belki hasta olurum," dedi. Haline bir hasta kadın yorgunluğu çökmüş, gözlerinin biraz evvelki neşesi sönmüştü. Hala Kamran'a bakan Müjgan yavaşça, "Sen zannettiğimden ziyade kalpsizsin Kamran," dedi. O işitilmemek için aynı yavaş sesle, "Niçin?" diye sordu. Müjgan onu kendisiyle beraber bahçenin öte tarafına doğru yürümeye mecbur etti. "Bir çarenin halini görmüyor musun? Hayatını, gönlünü bu kadar üzdüğün el vermedi mi?" Müjgan, "Onu bu kadar sene birbirimiz bir kere aramadık. Hasret acısına dayanamadı. Dargınlığını, isyanını unutarak yanımıza döndü. Geldiği zaman hemen hemen iyi olmuştu. Bu yeni kapanmış yarayı sen tekrar açtın." Müjgan gözleri dolu olarak devam ediyordu. "Bir çarenin yarın buradan giderken çekeceği ızdırabı düşünüyorum da." "Evet Kamran, Feride yarın gidiyor. Her şey hazır. Ben de bilmiyordum. Feride bu sefer bana ne kalbine ne hayatına dair hiçbir şey söylemiyor. Demin haber aldım. Bu ani kararın sebebini sordum. Kocasından gelmiş bir mektuptan bahsediyor. Eminim ki yalan. Feride senden kaçıyor. Bir çare artık tahammül edemiyor. Ben zaruri ayrılığın biraz müşkül olacağından korkuyorum. Feride çok gayretli. İnanılmayacak kadar gayretli bir mahluk. Fakat ne de olsa kadın. Hayatını kırdığın bu biçareye karşı senin bir borcun var. Bu ayrılık günlerinde kuvvetli ve sakin olmak, mümkün olduğu kadar ona gayret vermek. Kamran bu sözleri dinlerken gözlerinin yeşiline kadar sararmıştı. Yalnız Feride'nin kırılan hayatından bahsediyorsun. Ya benimki dedi. Sen kendin istedin. Bu kadar kalpsiz olma Müjgan. Sen sanıyor musun ki yapılacak bir şey olsaydı geri duracaktım. Fakat elimizde hiçbir çare yok. Feride şimdi bir başkasının karısı. Bir çarenin ayağı bağlı. Görüyorum ki sen de çok bedbahtsın. Artık sana dargın değilim. Fakat yapılacak bir şey yok. Feride'nin ertesi gün gideceğini herkes duymuştu. Fakat kimse bundan bahsetmiyordu. Akşam yemeğini derin bir sükut içinde yediler. Bu gece daha ihtiyar ve düşkün görünen Aziz Bey Feride'yi yanına almıştı. İkide bir omuzlarını okşuyor, çenesinden tutup başını çevirerek gözlerine bakıyor. Ah çalı kuşu, ihtiyar vaktimde yüreğimi dertli ettin diyordu. O gece herkes erkenden odasına çıktı. Vakit gece yarısını geçiyordu. Köşk çoktan uyumuştu. Müjgan omuzlarında bir ince atkı, elinde küçük bir şamdanla odasından çıktı. Ayaklarının ucuna basa basa dura dura Kamran'ın kapısına geldi. Odada ne ses ne ışık vardı. Genç kadın yavaşça kapıya dokundu. Fısıltıya benzeyen bir sesle seslendi. Kapı çabucak açıldı. Kamran soyunmamıştı. Mumun hafif ışığında çehresi daha soluk ve yorgun görünüyor. Bu sönük ışık gözlerini kamaştırmış gibi kirpiklerini kırpıyordu. Daha uyumadın mı Kamran? Görüyorsun ya, niçin lambanı söndürdün? Bu gece aydınlık gözlerimi yakıyor. Karanlıkta ne yapıyorsun? Acı acı gülümseyerek. Hiç. Ümitsizliği, zehrimi hazmetmeye çalışıyorum. Fakat sen bu vakit niçin geldin? Ne istiyorsun? Müjgan heyecanını zorla zapta çalışarak. Fevkalade bir havadis var. Telaş etme Kamran. Kendin gel, söyleyeceğim. Odaya girmişlerdi. Müjgan mumunu yere bıraktı, sonra yavaşça kapıyı kapadı. Nereden başlayacağını bilmiyormuş gibi tereddüt ediyor, sakin görünmeye çalıştığı bir sesle. Telaş etme kuzum Kamran, fena bir şey söylemeyeceğim. Bilakis çok iyi bir şey. Fakat böyle heyecanlanırsan... Genç kadın onu teskin etmeye çalışırken kendi telaşlanıyor, gözlerinde sesinde yaşlar titriyordu. Kamran, biraz evvel Feride benim odama geldi. Halinde bir fevkaladelik vardı. Müjgan dedi, bugüne kadar dünyada yalnız sana kalbimi açabildim. Senden daha yakın kimsem yok. Sana tevdi edilecek bir sırrım var. Onu yarın ben gidinceye kadar saklayacaksın. Sonra söyleyebilirsin. Günün birinde birdenbire geldiğimi gördüğünüz vakit hayret ettiniz. Size artık hasrete dayanamadığımı söyledim. Bu da doğru. Fakat asıl sebep bu değildi. Ben burada dünyada en çok sevdiğim bir adama 3 ay evvel ölüm döşeği başında verdiğim vaadi yerine getirmek için geldim. Müjgan, size yalan söylemek mecburiyetinde kalmıştım. Ben şimdi dul bir kadınım. Kocam 3 ay evvel kanserden öldü. Feride bu sözleri söylerken başını omuzuma dayıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gözyaşları içinde devam etti. Doktorum öleceği gün beni yanına çağırdı. Feride dedi, artık zaruret çekmenden korkmuyorum. Çünkü nem varsa sana kalıyor. Senin gibi sade, sakin bir kadını ömrümün sonuna kadar rahatlıkla geçindirir. Fakat başka bir şey var Feride. Kimsesiz bir kadının zengince de olsa yalnız yaşaması kolay değil. Sonra para başka, şefkat yine başka. Feride, benim rahat öldüğümü istiyorsan şimdi bana yemin et. Ben öldükten sonra İstanbul'a ailenin yanına döneceksin. Eğer daima onlarla beraber kalmak istemiyorsan, hiç olmazsa 3 ay, 2 ay onlarla beraber kal. Dünyanın ucu uzundur. Belki bir gün onlara işin düşer. Yahut günün birinde bir parça aile şefkatine ihtiyaç duyarsın. Hasılı Firdecik, senin ailenle barışacağından emin olursam rahat rahat öleceğim. Gözüm arkada kalmayacak. Bu son arzuyu yerine getireceğimi ağlaya ağlaya söyledim. Fakat doktorum bunu da kafi görmedi. Eski nişanlımla da barışmamı istiyor, bir gün onun benim için belki bir büyük kardeş olacağını söylüyordu. Elimle Kamran'a teslim edilmek için bana mühürlenmiş bir paket verdi. Bunun içinde bir eski gönül kitabı var ki beni vaktiyle çok müteessir etmişti. Onu mutlaka eski nişanlının okumasını istiyorum. Bunu bu şekilde ona teslim edeceğine yemin et dedi. Hakikat işte bu Müşken. Şimdi her şeyi biliyorsun. Doktorcum saf ve temiz bir adamdı. Beni ailemle barıştırmakla hayatımın yetimliğine bir deva bulacağını zannediyordu. Biçare, bunun benim için ne kadar acı olacağını tahmin edemedi. Doktorumu Munise'nin yanına bıraktıktan sonra İstanbul'a geldim. Orada öğrendiğim şeyler bu vaziyeti yerine getirmemin çok müşkül olacağını bana gösterdi. Kamran'ın karısının vefatını yeni öğreniyordum. Sonra benim için bazı fena sözler çıktığını haber alıyordum. Kamran'ın karısı sağ olsaydı benim kocası yeni ölmüş bir dul kadın sıfatıyla birkaç gün aile ocağına misafir olmam tabii görülebilirdi. Halbuki şimdi hepiniz, hatta Kamran, hatta sen Müjgan, sen ki beni herkesten iyi tanıdın, benim için ne fena şeyler düşünecektiniz. Senelerce bir başına gezdi, dolaştı. Türlü maceralarla dolu, kim bilir ne adi hesaplarla kendini ihtiyar bir adama sattı. Şimdi eski nişanlısının yeniden serbest kaldığını haber alınca yine o adi hesaplarla aramıza 5 sene evvel haksız lanetlere, hakaretlere boğarak ayrıldığı o ocağa, o nişanlıya döndü diyecektiniz. Böyle düşünmeyecek kadar merhametli ve hassas olanlarınız karşısında bile ezilecektim. Müjgan gittikçe artan bir heyecan ve tesirle söylemekte devam ediyordu. Ah Kamran, Feride'nin kollarımda ne ümitsiz gözyaşlarıyla çırpınarak bunları söylediğini işitseydin. Hele şu son sözlerini dünyada unutmayacağım. Feride dedi ki, benim hangi perişan hislerle aile ocağından kaçtığımı, hayatımın ne elemlerle dolduğunu, hangi mecburiyetlerin sevkiyle evlendiğimi anlatmaya imkan yok. Yaşı 25'e girmiş, 5 senelik hayatının bir kısmını maceralar içinde sürüklemiş, bir kısmını kocasının evinde geçirmiş bir kadın. Yüzüne, vücuduna bir erkek dudağı sürülmemiş bir genç kız olduğunu iddia ederse herkes güler. Herkes ona adi bir yalancı der değil mi Müşken? Aksini ispata imkan yok. Daha ziyade söyleyemeyeceğim. Doktorun Kamran'a bıraktığı paketin ne olduğunu bilmiyorum. Fakat belki içinde olmayacak bir şey saklıdır. Son arzusunu bu kadar üzüntü, bu kadar ızdırapla yerine getirdim. Fakat bunu yapmaya kuvvetim kalmadı. Onu ben yarın vapura bindikten, her şey bittikten sonra Kamran'a verirsin. Müjgan sustu. En acı vakalar karşısında hissiz denecek kadar derin bir sükut ve tahammül gösteren bu genç kadın çocuk gibi ağlıyordu. Titreyen ellerini uzatarak, onu artık bırakmayacağız. Kamran, lazım gelirse zorla tutacağız. Mazideki vakalar ne olursa olsun artık sizin ayrılmamanız lazım. Görüyorum ki dayanamayacaksınız dedi. Kamran adeta uyumuştu. En ehemmiyetsiz bir hülyayı, en sönük bir hatırayı aylarca hasta, muğlak ruhuna gıda yapan bir hayalperest için bu kadar ümit, bu kadar acı fazlaydı. Uzun baygınlıklardan uyanmış hastaların hiçbir şey anlamayan, düşünmeyen gözleriyle karanlığın içinde etrafına bakınıyor, sık sık göz kapaklarını açıp kapıyordu. Müjgan atkısının içinden kırmızı mumla mühürlü bir büyük zarf çıkardı. Feride'ye verdiğim vaade rağmen onu sana şimdi teslim ediyorum dedi. Tekrar atkısını düzelterek odadan çıkmaya hazırlanıyordu. Kamran eliyle onu men etti. Müjgan, senden bir ricam var. Maceramızla en çok sen alakadar oldun. Bu zarfı beraber açacağız. İçinde ne varsa beraber öğreneceğiz. Müjgan masanın üstünde duran sönmüş lambayı yakarken Kamuran zarfı açtı. İçinden bir mektupla ikinci bir büyük zarf çıktı. Kalın bir yazı ile yazılmış olan mektup Kamuran'a hitap ediyordu. Kamuran Bey oğlum, size bu kağıdı yazan adam ömrünün birazını kitaplarına, bir parçasını da hayat denilen bu kör düğüşün yararlarına vakfetmiş münzevi, mürdümgiriz bir ihtiyardır ki mektubun elinize değmesinden epeyce zaman evvel dünyaya yuh borusunu öttürmüş olacak. Pek sevgili bir biçareye son bir iyilik etmek ümidiyledir ki son nefesinde size bu satırları yazmak zahmetine ona ihtiyar ettirdi. Dinleyiniz. Bir gün ücra bir köyün viran bir evinde aydınlık kadar temiz, Hülya gibi güzel bir küçük İstanbul kızına tesadüf ettim. Kara kış ortasında karın lapa lapa yağdığı bir gece odanızın penceresini açsanız, size karanlıktan bir bülbül sesi gelse ne duyarsınız? İşte ben o dakikada bunu duydum. Bu masum, nazik, kibar kız çocuğunu, kudretin bu kadar güzel ve nadide süsünü hangi melun talih veya tesadüf bu karanlık köyün mezbelesine atmıştı? Ruhu ağlarken hikayeleriyle aldatmaya çalışıyordu. Ah zavallı küçük kız! Ben senin İstanbul'da bıraktığın gafil, aptal sevgilin miyim ki bu ağızları yutayım? Uykuya doymadan uyanmış çocuklar gibi mahmur gözleri, nereye bastığı görünmeyen savruk halleri, bir hayali dudağın buğsesiyle titriyor gibi görünen dudakları, bir hayali kucağa sokuluyor hissini veren tavırları, hareketleri bana her şeyi anlattı. Eski zaman masallarının Leyla'yı aramak için sahralara düşen Mecnun'u ara sıra tatlı bir rikatle hatırladım. Bugünden sonra onu bıraktım. Yeni zamanların mezarlıklarla dolu karanlık köylerinde bir imkansız aşk rüyası arayan bu berrak ela gözlü, ipekli renkli masum, kibar küçük Leyla'sını sık sık hatırlamaya başladım. 2 sene sonra ona tekrar tesadüf ettim. Hastalık durmuyor, yavrucağı için için yiyip bitiriyordu. Ah, ilk gördüğüm gün onu neye atımın terkisine bindirmemiş, niye ite kaka zorla İstanbul'a evine getirmemiştim? Gaflet. İkinci tesadüfümde iş işten geçmiş bulunuyordu. Siz evlenmiştiniz. Çocuktur, gençtir, belki zamanla unutur diyordum. Bir hastalığı esnasında tesadüfen elime geçen bir defter bu yaranın ne kadar derin olduğunu bana gösterdi. Bu deftere bütün hayatını yazmıştı. O vakit ümidimi kestim. Onu kendi çocuğum gibi tedavi etmek istiyordum. İnsanların fesadı, fitnesi buna da imkan vermedi. Bu aralık iyice bir adam bulup onu evlendirmeyi düşündüm. Fakat bu tehlikeliydi. Kocası ne kadar insan adam olursa olsun ondan aşk isteyecekti. Gerçi kızcağızım bunun için doğmuştu. Bunun için ölüyordu. Fakat bir yabancının aşkı onun için bir hazin angarya olacaktı. Birisini severken bir başkasının kollarına düşmek belki onu öldürecekti. Bu tehlike karşısında çaresiz onu nikahım altına aldım. Yaşadıkça müdafaa edecektim. Öldükten sonra da benim 5-10 kuruş servetim, 3-5 parça emlakım onu geçindirip gidecekti. Şüpheli, kız olarak yaşamaktansa emin bir dul olarak yaşamak onun için daha kolay olacaktı. Bunların hepsinden fazla olarak da bir gün asıl emeline vasıl olması ihtimali vardı. Hayatta imkansız ne var ki? Nitekim karınızın vefatı benim bu ümidimi canlandırdı. İstanbul'dan sizden daima haber alıyordum. Bu vefat sizi çok yaralayıp müteessir etmiş olabilir. Fakat ben de öyle oldum. Dersem riyakarlık olur. Münasip bir çare düşünüyordum. Feride'yi bir budalalıktan ibaret olan nikah kaydında boşayacak, doğrudan doğruya size iade edecektim. İnsanlar bilmem bu hareketime ne der. Herhalde ben insanların hakkımda söyleyeceği, düşüneceği şeylerin üstüne çoktan tükürmüş bir adamım. İşte bu esnada hastalığım artmaya başladı. Nihayet 3-4 ay içinde meselenin kendi kendine halledileceğini aklım erdi. Fazla söylemeye bilmem hacet var mı? Bir bahane ile Feride'yi ayağınıza gönderiyorum. Mektubumu eliyle teslim edeceğinden şüphem yok. Tabiatını iyi öğrendim. Tuhaf bir kızcağızdır. Belki titizlik filan etmeye kalkar. Katiyen aldırma. Öleceğini bilsen bırakma. İcap ederse zorla kadın kaçıran daha erkekleri kadar vahşi, kaba ol ki kollarında ölse zevkinden ölmüş olacak. Şunu da tasrih edeyim ki bu işte seni zerre kadar düşünmedim. Hani gönlümün rızasıyla sana Feride gibi nadide bir kız değil, evimin kedisini bile teslim etmezdim. Fakat gel gör ki bu deli kızlara söz anlatmak kabil değil. Sizin gibi toy, kalpsiz adamların nesini severler bilmem ki. Merhum Hayrullah. Not. Zarfın içinde Feride'nin defteri var. Geçen sene çiftliğe giderken onu içinde bulunduğu sandıkla beraber yok etmiş, arabacılar çalmış olacak diye bir lakırdı çıkarmıştım. Buna çok üzüldüğünü hissettim. Fakat sesini çıkarmadı. Bu defterin bir gün olup işe yarayacağını düşünmekte ne kadar isabet etmiş. Müjgan'la Kamran, çalı kuşunun mavi kaplı mektep defterini okuyup bitirdikleri zaman ortalık ağarmaya başlıyor. Pencerenin dışındaki dallarda kuşlar cıvıldaşıyordu. Kamran yorgunluk ve ızdırapla ağırlaşan başını defterin sararmış yaprağına koydu. Yer yer gözyaşlarıyla silinmiş bu muhabbet kelimelerini tekrar tekrar öptü. Defteri kapayacakları vakit Müjgan hafif bir hareket yaptı. Onun mavi kabını lambaya yaklaştırıp bakarak, "Defter bitmemiş Kamran, kabın üstünde de yazılar var. Fakat mürekkebin rengi mavi kağıt üstünde güç seçiliyor," dedi. Lambayı daha ziyade açtılar. Başlarını birbirine yaklaştırarak güçlükle şu satırları okudular. "Dün defterimi müebbeden kapamıştım. Evlendiğim gecenin sabahında değil hatıramı yazmak, eski yüzümü görmemek için aynaya bakmamaya, eski sesimi işitmemek için söylememeye cesaret edemeyeceğim. Fakat dün ben gelin oldum. Sele kapılmış bir kuru yaprak mazlumluğuyla kendimi bırakmıştım. Kim ne söylerse yapıyor, hiçbir şeye itiraz etmiyordum. O kadar ki doktorun İzmir'den getirdiği uzun etekli beyaz elbiseyi giydirmelerine, saçımın bir yanına bir tutam tel iliştirmelerine bile razı oldum. Yalnız kendimi görmek için büyük bir endam aynasının önüne getirdikleri vakit belli etmeden gözlerimi yumdum. O kadar. Bütün isyanım bundan ibaret kaldı. Beni görmeye birçok yabancı geliyordu. Hatta bunların içinde eski muallime arkadaşlarımdan da vardı. Söylenen sözleri işitmiyor, yalnız hepsine aynı titrek tebessümle gülümsemeye çalışıyordum. Bir ihtiyar yüzüme karşı, "Ne talih varmış bunakta, turnayı gözünden vurdu," dedi. Hayrullah Bey akşam yemeğine doğru eve geldi. Şişman vücudunu korse gibi sıkan bir redingot giymiş, gelincik rengindeki tuhaf boyun bağı bir yana çarpılmıştı.